Merhabalar efendim. Erkam TV'mizin ve Erkam Radyomuzun kıymetli takipçileri, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ben Mehmet Lütfarslan. Kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber İrfan gündeminde sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Sübeyciğim.
Teşekkür ederiz hocam.
İyisin inşallah.
Hamdolsun. İrfan gündemi ekranlara transfer olduktan sonra, gerçi radyoda devam ediyoruz ama.
Eyvallah.
Daha bir efendim şey olduk hocam, böyle bir
Görünür olduk.
Görünür olmalı mı? Belki bir ara konuşuruz İrfan gündemi.
Eyvallah.
Konularından
görünür
bir tanesi.
Görünür olmalı mıyız, olmamalıyız?
Olmamalı mıyız? Evet.
Mahfi mi olmalıyız? Evet. Hafa mı olmalıyız?
Helali bu teşhirin özellikle hani afet olduğu,
tabii.
İnsanların göstermekten ve görünmekten çok hoşlandıkları bir zamanda bunu konuşmak lazım hocam.
Kesinlikle konuşmamız lazım. İnsanların sınavlarından birisi bu aslında.
Evet.
Yani teşhir ve şöhret, daha doğrusu şöhret ve teşhir aynı manada, biliyorsun.
Evet.
Aynı kökten geliyor.
Evet.
Yani şöhret görünmek, göze gelmek, teşhir etmek bunu daha şiddetle yapmak. Yani
evet.
Şöhreti artıracak ortamlar sunması insanın demektir bu
evet.
manada. Hakikaten teşhirden de şöhretten de Allah'a sığınırız.
Sığınırız inşallah. Evet. Hocam tabii İrfan gündeminin kendine ait bir gündemi de var ama biz malum gündemlerden, işte konuştuklarımızdan da bunu bir şekilde irtibatlandıralım istiyoruz. Bu aralar Akif'i konuşuyoruz, İstiklal Marşı'nı. Ondan
evet,
muhakkak
doğru.
bahsedelim. Çünkü Akif'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.
Yani kesinlikle.
Niye onu bir konuşsak hocam? Neden gönlümüzde ayrı bir yeri var artık Akif'in?
Şimdi tabii Mehmet Akif Ersoy gerçekten yaşadığı döneme derin izler bırakarak ahirete uruç etmiş bir güzel insan. Bir yürekli insan. Çelik iradeli milli mürşidimiz diyor. Manevi mürşidimiz, içtimai mürşidimiz diye Akif Bey ona. Akif Bey hakkında Mehmet Mahir İz Hoca.
Mahir İz Hoca.
Çelik iradeli, içtimai mürşidimiz.
Çelik iradeli, içtimai mürşidimiz.
Gerçekten bu çok önemli bir tespit. Yani niye böyle?
Üç vasıf var. Çelik irade, içtimailik ve mürşidlik.
Evet. Niye böyle söylüyor? Hakikaten Akif Bey'in hayatında o güçlü irade her zaman görülmüştür. Yani onun inandığı dava konusunda risk alma, gereğinde canını, malını feda edebilme konusundaki fedakarlığı herkesin anlata anlata bitiremediği yüksek seviyedir. O yüzden İslam şairi diye meşhurdu zaten. İstiklal Savaşı'ndan önceki dönemde de İslamcı gruplarla beraber İslam davasına gönül vermiş. Bu manada işte şeyde Sırat-ı Müstakim dergisinde, Sevil-i Reşat'ta yazılar yazan, oradaki o gruptaki insanlarla işbirliği yapan son derece mücahit ruhlu bir insandı. O yüzden İslam şairi unvanıyla anılıyordu. Ve İstiklal Savaşı sırasında halkı motive etmek, duyguları yüceltmek adına bir milli marş yazılması söz konusu olduğunda malumlarınız Akif Bey bu yarışmaya katılmak istemedi. Niye? Sonunda bir ödül var diye.
500 liralık
bir, 500 liralık bir ödül var.
Evet.
Ben bir ödül için milletim için böyle bir şiir yazmayı kendime zülat ederim terakkisiyle. Daha sonra işte Hamdullah Sultan Röver'in ve benzeri diğer dostlarının teşvikleriyle kabul etti, yazdı ve hakikaten de onun yazdığı İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defaatle, üç defa yine Hamdullah Sübey tarafından ayakta okunup dinlendi ve hiç hilafsız ittifakla kabul gördü. Çünkü
evet.
gerçekten ilk kelimesinden son kıtasına kadar, son mısrağına kadar hepsinde kahramanlık, dava şuuru, Allah'a iman, vatana millete sahip olma, ezana, bayrağa gönülden bağlanma, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde inlemeli derken hangi duygularla bunu yazdığı çok net belli oluyor. Bir de kendisinin yani gergef bir motif işler gibi hazırladığı bu İstiklal Marşı'nın kelime sayısından harf sayısına varıncaya kadar, hece sayısından harf sayısına varıncaya kadar her birinde de hedefler koyuyor. Mesela hece sayısı 571. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum tarihini hece sayısı olarak belirliyor. Efendim harf sayısı 1453. İstanbul'un fethini buna denk getiriyor. Yani Hazreti Peygamber'in doğumuyla başlayan o irşat ve cihanın aydınlanması konusunda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin nihai bir hedef en yukarı nokta olduğunu ifade eden bir ufuk çiziyor aslında. Yani, ve bunları hatırlatıyor insanlarımıza.
Hocam bir de şey de var aslında, şöyle bir nükte de var. Bunu bir kere tekrar edelim herkes için. Hece sayısı 571.
Evet.
Harf sayısı 1453.
Aynen.
İstiklal Marşı.
İstiklal Marşı.
Şimdi aruzda hece önemlidir.
Evet.
Hece'de de harf sayısı mı önemlidir? Orada gerçi.
Orada da sayı. Fakat ama orada bazen şeyler, harfler daha fazla olabilir.
Evet, orada işte, yani. Belki sanki yani istek, bu tarafla onu, o tarafla bunu temin etmek gibi bir maksatla gitmiş olabilir ama bu çok büyük bir sanatkarane bir şey hocam. Yani.
Muhteşem bir şey.
Öyle kolay bir şey değil bunu yapmak
yani,
gerçekten.
Yani şeyden belki daha da zor. Yani tarih düşürmekten daha da zor bir şey.
Evet.
Tarih düşürdüğünüz zaman kelimeleri değiştirirsiniz, yer değiştirirsiniz, takdim değeri yaparsınız. Şunu şuradan çıkar, bunu buraya ilave et dersiniz son.
Tarih düşüren birisi olarak söylüyorsunuz.
Eyvallah, estağfurullah. bu tamamlanır ama 10 kıtalık bir şiirin tamamının hece sayısını, harf sayısını böyle bir sabitlemek ve burada da hem kafiyeyi tutturmak hem vezni tutturmak gerçekten muhteşem bir sanatkarlık. Yani öyle kolayına olacak bir iş değil. Akif'in o sanatkarlık boyutunu düşündüğünüz zaman korkunç bir deha ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz.
Evet.
Müthiş bir duygu yoğunluğuyla karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz.
Su gibi, hani sehli bir müteni diyorlar ya.
Aynen.
Su gibi akıyor gidiyor. Evet. Sanki böyle kendiliğinden çıkmış gibi.
Tabii ve doğal akış içerisinde akıyor, intibaını veriyor. Yani okuduğunuz, dinlediğiniz zaman size ister istemez yüksek seviyede bir duygu yüklüyor.
Bunu ilk
yani şiir zaten o demek.
Tacettin Dergâh'ın duvarına mı yazmış demişlerdi hocam, öyle bir şey varsa. Tacettin Dergâh'ında kalıyor o zaman.
Zaten o zaman orada kalıyor. Zaten kendisi Burdur,
yani,
Burdur milletvekili o zamanlar. Bu işi çağrılmış, milli mücadele için çağrılmış. Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde milli mücadeleyi anlatan konuşmalar yapmış, nutuklar irad etmiş, şiirler yazmış, böyle büyük bir kahraman. Ankara'da bulunduğu zamanlarda da Tacettin Dergâh'ında ikamet ediyor. İkametgahı orası. Kalan zamanda tekrar yani meclisin açık olmadığı zamanlarda belki de oradan İstanbul'a dönüyor. Aileyi götürmemiş, öyle anlaşılıyor. Bizim Mahir İz hocamız da o zamanlar Ankara Lisesi'ni yeni bitirmiş ve Büyük Millet Meclisi'ne katip olarak göreve başlamış.
Zabıt katibi.
Zabıt katibi.
Evet.
Vehbi Koç'la beraber. Vehbi Koç'la arkadaşlar oradan milli mücadele yıllarında Türkiye Büyük
Millet Meclisi. Kimlerle beraber ya, hocam?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk zabıt katipleri bu ikisi. Mahir İz Hoca ve Vehbi Koç.
Sonra birisi Büyük Türk Sanayici oluyor. Mahir İz hocamız da hocalıkta devam ediyor.
Hocalıkta devam ediyor. Ama zaman zaman görüşürlerdi. Zaman zaman ona mektubu falan da var. Mahir Hoca'nın Vehbi Koç'a yazdığı mektup falan da var. Biz zaten inşallah bizim İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezimizin çıkardığı tasavvuf dergisi var. Dinleyicilerimiz belki bilmeyebilirler veya bilenler vardır. İnşallah bu Mayıs sayısını hem işte bu yılın Milli Marşımızın, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl münasebetiyle Akif yılı olması, İstiklal Marşı yılı olması sebebiyle biz de Mahir Hoca ile irtibatlandırarak o sayımızı Mahir İz Hoca'ya armağan sayısı olarak değerlendirmeyi düşündük. Daha önce rahmete giden Selçuk Eraydın hocamız için bir sayı yapmıştık. Emekli olan Mustafa Tahra hocamız için ona bir armağan sayısı yapmıştık. Şimdi de bu vesileyle Mahir İz hocamıza bir armağan sayısı yapmak istiyoruz. Yani Mahir İz hocamızın talebeleri bizden önceki nesil. Yani biz en son onu gören ama son anla içen insanlarız. Bizden önceki yani İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 71'den önce mezun olanlar. Onu daha yakın tanıma şansını elde edenler. Ben 70'te girdim. Bir sene gördüm Mahir Hoca'yı ama yani doğrudan tanıma şansımız, ders alma imkanımız çok olmadı. Konferanslarında bulunduk. Mesela ben Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 1973 yılının 27 Aralık'ında Akif'in vefat seneyi devriyesi münasebetiyle bir program yapmıştık. O programda sunucuydum ben. Yüksek İslam Enstitüsü olarak programı yaptık. Ve o programda Yüksek İslam Enstitüsü müdürü o zamanlar Ömer Çam hocamızdı. Ömer Çam Bey bir açılış konuşması yaptı. Ondan sonra Ali Nihat Tarlan Hoca yine emekli olmuştu şeyden. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı'ydı. Hocasıydı oranın uzun yıllar. Oradan emekli olmuştu. O da Mehmet Akif merhum anlattı. Hiç unutmuyorum. Mehmet Akif merhum için söze başlarken Ali Nihat Tarlan Hoca dedi ki Mehmet Akif erkek şairdi. Müthiş, müthiş bir ifade. Yani şu an hala tüylerim diken diken oluyor. Öyle güzel bir vurguyla söyledi ki onu. Sonra Mahir Hoca çıktı kürsüye. Mahir Hoca da Ömer Çam Hoca Safahat'in çok farklı yerlerinden alıntılar yaparak ezbere muhteşem bir Akif portresi çizdi. Yani Akif'in şairliğini, merhametini, içtimaiyliğini, karakterini anlatan her şeyden, o Safahat'ın 7 kitabının her bölümünden.
Akif'le Akif portresi çizdi.
Aynen yani. Öyle. Evet. Oradan böyle ezbere bunları okuyunca Mahir Hoca ondan çok duygulanmış demek ki. Hmm. Mahir Hoca çıktı ki ben onu çağırdım. Ha, dedim ki Mehmet Akif'in talebesi ve arkadaşı olma bahtiyarlığına ermiş. Yılların emektar hocası, fakültemizin, işte enstitümüzün medarı iftiharı, çok değerli hocamız Mahir İz Bey'i davet ediyorum diye onu çağırdık. Dedi ki Mahir Hoca, muhterem müdürümüz Ömer Çam Bey'in talakatına maşallah, hafızasına barakallah.
Güzel.
Yani hem hafızasının güçlüğüne vurgu yaptı, hem de talakatinin konuşma
yani
tekniği düzgünlüğüne.
Yani o sıraları tam böyle karakteriyle seçerek getirmesi.
Bir araya getirmesi çok etkilemişti. İşte orada Mahir Hoca ona işaret etti. Yani
Mahir Hoca ne dersleri verirdi hocam?
Mahir Hoca tasavvuf ve İslami Türk Edebiyat dersleri muallimiydi. Hmm. Tabii hoca esas tasavvuf hocası değil, İslami Türk Edebiyat hocası ama tasavvufa çok meraklı, ilgili ve derse girdiği için de tasavvuf notları da oluşturmuş. Sonra onu Selçuk hocamız onun aslanıydı. Kitap haline getirdiler. 69'da basıldı. Başka kitapları da var Mahir Hoca.
Yani aslında şu an Marmara İlahiyat'taki tasavvuf kürsüsü ki siz de oradan emekli oldunuz hocam.
Eyvallah.
Yani Mahir Hoca, Selçuk Hoca, sizler
evet.
Öyle bir gelenek devam ediyor aslında.
Aynen efendim. Yani Mahir Hoca'nın kurduğu bir kürsü orası yani.
Evet.
Yani ilk hocamız o. Sonra Selçuk Bey, sonra Tahralı hocamız geldi. Fransa'da doktora yapmıştı. Bizim son sınıfta 73'teyken hocamız oldu. Sonra işte bizler 76-77 yıllarında 4 arkadaş asistan olarak göreve başladık. Yani 76 yılında Tayyar Bey Din Öğretimi Genel Müdürü olmuştu. O Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde Yüksek İslam Enstitüleri için 100 kadro aldı, asistan kadrosu aldı. Hmm. O çok önemli bir adımdı. Bu 100 kadroyla daha sonra 1982'de YÖK kanunu çıktığında ilahiyat fakültelerinin fakülteye dönüşmesinde bir çekirdek nüve kadro olmuş oldu. Hmm. Yani bu 100 kadro işte o zaman 6-7 kadar Yüksek İslam Enstitüsü, bunlar hepsi fakülteye dönüştüler. O fakültelerin hocaları onlar olmuş oldu. Yani İstanbul'da bizler, işte İzmir'de, Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Samsun'da böyle bir ekip. İşte biz o zaman 4 kişi girdik. Yani aslında ilk kadro 1'di ama daha sonra Samsun, Kayseri, Konya'nın kadroları da İstanbul'a celbedildi. Hmm. Onlarda o bölgelerde insan bulunamayınca dediler ki İstanbul'da asistanlık dönemimizi tamamlasın. Doktora bittikten sonra kendi bölgelerine gitsinler diye. O zaman şey Yaşar Nuri Öztürk vardı. Hmm. İrfan Gündüz vardı bunlar arasında. Yakup Çiçek vardı. Ben ilk Aralık ayında 1976'da yapılan sınava girmiştim. Ve o zaman 8 arkadaştık biz ilk girenler. İşte Saim Yeprem Hoca vardı. Kelam'dan girmişti. Tefsirden Ali Turgut diye bir arkadaşımız vardı. O doçent oldu. 90'lı yılların başında maalesef bir kalp krizi sonucu rahmete gitti. Fıkıh'tan İbrahim Kafi Dönmez hoca vardı. Hadis ve ahlak ikisi o zamanlar beraber gibi görülüyordu. Mustafa Çağrıcı Bey girdi. Felsefeden Hacı Bekir Karlığa, tasavvuftan ben Deniz, dinler tarihinden de geçen haftalarda ebedi yolculuğuna uğurladığımız çok değerli
Ömer
dostumuz Ömer Faruk Harman hocamız vardı. Böyle bir 7-8 arkadaş aynı dönemde girmiştik. Ondan sonra işte Bursa'da, Konya'da, Kayseri'de, Samsun'da sınavlar açıldı. Ama kadroda olmayınca bir kısım tekrar İstanbul'a aldılar. O yüzden İrfan Bey, Yakup Bey ve Eşer Nur Öztürk İstanbul'da girdiler ve burada işte doktora çalışmasını yapıp ama daha sonra o diğer bölgelere gitme şeyi de şart da kalktı. İstanbul'da kalmış oldular ve birlikte işte hoca olduk, birlikte emekli olduk netice itibariyle. Hocam bugünlere geldik.
Hocam Mahir hocamızın Akif portresinden de biraz bahsetseniz. Yani nasıl görürdü? Şimdi çok güzel Ömer Çam hocayı ifade etmiş ama oradaki konuşmasından da olabilir. Genel olarak tarif yani hep bildiğimiz şeylerdi belki ama.
Mahir hocamızın Akif'le özel kitabı da var yani.
Evet.
50 yıl.
Yani onu da belki buradan evet. Hem izleyicilerimize hem dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz
evet,
hocam.
Evet yani o manada baktığınız zaman yani onu bir hoca talebe ilişkisiyle tanır ve severdi Mahir hocamız. Yani evet beraber yanında bulmuşlar ama yani o mecliste katip genç bir delikanlı, Akif merhum o zaman 50 yaşlarda, yani yetişkin bir hoca efendi veya işte bir İslam fikriyatının önderi bir şahsiyet. Yani o manada aralarında bu manada baba oğul gibi çok iyi bir ilişki olduğunu anlatırdı ve ondan farklı divanlar okuduğunu, Farsça, Arapça, Türkçe divanlar okuduğunu anlatırdı ve divanlara o kadar aşinalığı varmış ki ezberden takip ederdi bazen divanları diyor. Yani okurken Allah. Yani bu muhteşem bir şey tabii, yani bir hak vergisi. Yani bu tür Mahir Hoca da gerçekten kendisi şiire çok yatkın bir insandı. Duyduğunda yani kısa zamanda ezberledi. Ben Mahir Hoca'yı tabii diyeyim çok yetişmedim ama yani bu an birebir ilişkimiz çok az oldu ama Selçuk Hoca'yla tabii hem talebe hoca hem asistan hoca münasebeti yakınımız oldu. Selçuk Hoca'da da çok yüksek seviyede bir şiir kabiliyeti. Hocam bunları nasıl ezberliyorsun bu kadar şiirleri diye bir gün sordum. Cesaretimi topladım. Ben dedi şiir ezberlemeye uğraşmam dedi. Yani ben şiiri okurum. Eğer hoşuma giderse o zaman ezberleme girer benim dedi. Allah. Yani o bir daha dedi tekrarlamam ben onu.
İnsan istediği şeyi yapması demek ki ne kadar
muhteşem bir şey. Yani. Zaten yani Selçuk Hoca ile Mahir Hoca arasında da bu manada bir eda, tavır, tarz benzeşmesi vardı.
Yani birbirine çok benziyorlar
değil mi? Çok benzerlerdi. Evet. Hatta Mahir Hoca Selçuk Hoca'ya zaman zaman Selçuk sen ben misin, ben sen miyim diye bazen tereddüt ediyorum.
Allah
dermiş.
Allah. Bu da çok büyük bir iltifattır hocam
aslında. Müthiş bir şey tabii ya. Müthiş bir şey. Hatta Selçuk Hoca anlatmıştı. Bir gün diyor şey küçük asker diye bir şiir var bu Mithat Cemal Kuntay'ın. Onu kasete okumuş Selçuk Bey. Aynı hoca gibi tabii. Eda, seda, tarz falan. Hocanın yanında düğmeye basmış. Dinletiyor hocaya. Ben bunu ne zaman okudum size demiş. Ama diyor sonuna doğru bir yerde gülmüşüm diyor. Bak hele bak yakaladım dedi diyor. Yani hakikaten böyle bir şey vardı. Aralarında bir muhabbet vardı. Yani Mahir izin. O manada gerçekten bizim fakültemizde Mehmet Akif gibi bir insanın yanında yetişmiş, edebiyat meraklısı, dava şuuru yüksek olan bir insan olarak bulunması gerçekten o ilk nesil yüksek lisans mensubu talebeleri, mezunları üzerinde muhteşem bir tesir meydana getirmiş.
Yani hocam ben bizim Peder Bey de yüksek lisans mezunu, 70 mezundur. Hocamızın şeyidir yani öğrencisidir. O da zaman zaman anlatır da ben mesela hakikaten hocam o nesilde özellikle bir safahat şeyi görüyorum. Yani Kur'an, hadis, safahat.
Aynen öyle.
Değil mi hocam? Abi. Böyle başucu kitabı gibi yani. Evet. Sürekli oradan böyle okuyarak.
Şöyle şimdi vaaz-ı nasihat için şiir kullanma melekesini Mahir Hoca çok kazandırırdı insanlara. Hı. Ve burada da safahatın ayrı bir yeri var. Yani şimdi siz tevekkülle ilgili bir vaaz edecekseniz mutlaka orada Akif Bey'in merhum safahatından bir şey okumalısınız. Onu okuduğunuz zaman sözünüz daha böyle okkalı şekilde cemaat
çünkü
üzerinde.
Çünkü o ayet hadisin zaten süzülmüş hal değil mi hocam?
Aynen öyle. Evet. Yani Akif Bey gerçekten sözü çok güçlü söyleyen, güçlü ifade eden, ifade-i meramı yüksek olan bir insan. Yani o yüzden sizin söylemekte zorlanacağınız bir şeyi ona söylettiğiniz zaman mesela iman konusunda bir şey söyleyeceksin. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Evet. Yani gibi yani
çalışmakla ilgili Allah'a dayan, sahaya sarıl.
Hükmüne rağm ol. Hükmüne mi hikmete mi?
Hikmete rağm ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yok.
İkisi
yol
de varsa budur. Biliyorsunuz o hükmüne de okunabilir.
Öyle mi hocam?
T olursa hikmete okunur.
Evet.
T'nin noktası olmazsa hükmüne okunur. Tamam. Evet. Hükmüne daha da sanki uygun olduğu düşünülüyor.
Öyle mi?
Yani tamam. Hakkın hükmüne rağm ol manasına. Tabii hikmete de yani hikmet de Allah'ın hükümdendir. Hükümle hikmet aynı köktendir biliyorsunuz.
Evet,
kelime
evet.
Anlamı itibariyle. Hükmüne rağm ol, hikmete rağm ol. İkisi de olabilir o manada baktığınız zaman.
Hocam bir ara verelim. Tekrar tamam. Akif Bey ile ilgili sohbetimize devam ederiz inşallah.
İnşallah.
Efendim tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam TV'mizin kıymetli takipçileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Tekrar beraberiz Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber İrfan gündeminde. Hocam, Akif Bey'i konuşmaya devam ediyoruz.
Evet.
Akif Bey'in sizin de şu anda yöneticiler arasında olduğunuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ndeki yeri onun Halkalı'da.
Evet.
Baytar Mektebi diye bilinen yerden mezun olduğunu biliyoruz.
Hem mezun hem de orada hocalık da yapmış.
Şimdi oranın müktesebatı var, şairlik var, Kur'an'a, sünnete vukufiyet var. Çok iyi güreşçi olduğu malum. Yani böyle bir hezarfen değil mi hocam? Yani...
Çok hezarfen ama en önemli şeyi doğruluğu.
Doğruluğu.
Sözüm odun olsun isterse diyor ya. Yani doğru olayım, isterse sözüm odun olsun diyor. Doğruluğu, sözünde durması. Yani kış gününde işte gelmez herhalde diye randevusuna mutlaka vaktinde gidip orada soğukta saatlerce arkadaşını bekleyen bir adam Akif. Yani bunlar artık kitaplara geçmiş, literatüre geçmiş bir insan. O manada Akif gerçekten o biraz da Arnavutluğunun da verdiği şeyle, cesaretle ve yüreklilikle yani imanını konuşturan bir adam yani.
Evet.
Salabet-i dinisi çok yüksek ve Müslümanların bu dağılmışlığı, Osmanlı Devleti'nin parçalanıp bölünüp işte bu Çanakkale Savaşı'ndan sonraki pozisyonlar falan onun yüreğini çok dağılmış. Yani yüreğini çok dağılmış ve o yüzden de çok yüksek seviyede bir duyguyla, aşkla, heyecanla
biraz da böyle şey yaparak değil mi hocam?
Biraz yani, da kahırlanarak,
evet, kahırlanarak.
Yani sitem ederek, tarihizde bulunarak bazen hani Cenab-ı Hakk'a bile yani. Boğmaya kan gönderiyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyoruz. Yetmez mi
musab, kurusun diye, değil mi hocam?
Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi, ağzım kurusun. Yok musun ey adli ilahi? Evet. Yani sözleri yani bir yanmışlığın, perişan olmuşluğun ifadesi, Cenab-ı Hakk'a tazarruğunun ifadesi. Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Evet. Yani gönder artık bize kurtarıcıları
diyor. Hocam hakikaten şimdi tabii din hizmetleri son dönemde profesyonelleşti. Bu noktada...
Akif de aynı zamanda bir vaizdir.
Evet, vaiz.
Vaizdir.
Şimdi hocam şunu söylemeye çalışacağım aslında. Yani bir tarafından böyle çok hezarfensiniz. Diğer taraftan efendim şairsiniz. Güreşçilik, spor deseniz her türlü efendim söz sanatı sizde.
Evet.
Gayet güzel böyle bir çok yönlülük var. Fakat siz dini hizmetleri, bu anlamda dini bir mücahedeyi hayatınızın bir numaralı gündemi yapıyorsunuz. Belki bu anlamda da hakikaten ideal insan yani.
Çok artık. İdealist.
Evet.
İdeal,
şimdi son dönemde tabii din hizmetleri birazcık daha böyle profesyonelleşti. Sanki imamların maaşla aldıkları, ücretli yaptıkları bir iş gibi sanki görünmeye başlandı. Fakat son dönemde bir mesela ilginç bir örnek var. Rabbimize şükürler olsun, Ayasofya açıldıktan sonra oraya böyle çok isabetli bir atama oldu. Sonradan yavaş yavaş ortaya çıkıyor hocam. Muhammed Boynu Kalın hocamız.
Evet, evet.
Bir biliyorsunuz hem profesör,
akademisyen bir kardeşimiz.
İslam fıkhı hocası. Diğer taraftan hafız. Bayağı güzel ilim tahsil etmiş. Çok da güzel kıraatı var.
Maşallah, evet.
Şimdi böyle bir insan gerçekten diyorsunuz ki ya ne güzel, bak birçok vasfı var ama Ayasofya imamlığı hatta akademik belki titrinin yanında daha önde tutuyor.
Şimdi Sübeyciğim ben şunu her zaman akademisyenliğim zamanında da Diyanet'te bulunduğum zamanlarda vurgulamaya özen gösterdim. Yani Diyanet hizmeti, din hizmeti daha doğrusu öyle söyleyeyim. Profesyonel olarak yapılabilir, yapılmalıdır, doğru. Ama ruh olarak mutlaka amatör kalmalı.
Gönüllü insandır. Değil mi hocam?
Evet, evet. Gönüllülük esası üzerine. Hatta ben din görevlisi yerine din gönüllüsü tabirini kullanırdım. Hmm. Ve gerek başkanlıktaki görevim sırasında, gerek İstanbul Müftülüğü zamanında toplantılara hep din gönüllüsü arkadaşlarım diye hitap ederek başlardım. Ve Diyanet hizmetinin, din hizmetinin gönüllülük esası üzerine olması, aşk üzerine olması, heyecan ve coşku üzerine olması bu için olmazsa olmazıdır.
Evet.
Yani Muhammed İkbal öyle diyor. Din aşktır diyor. Yani din dediğiniz şey yani matematik değildir. Kere iki dört eder gibi düşünülmemelidir. Yani o insanın yüreğinde bir heyecan oluşturmalı. Hedefleri olmalı insanın. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın model şahsiyetinde onu nasıl ilk vahyi aldığı ve inzar ile görevlendirdiği zaman işte şu kişiler Müslüman olsa diye hedefler koyması kendisine söz konusuysa ve ona göre hep çalışıp gelmişse, hatta nihayet veda haccı hutbesinde, veda hutbesinde insanlara buradaki duyduklarınızı duymayanlara ulaştırın şeklindeki bir görev yüklemiş olması, bu işin bir misyon olduğunu, bu işin gönüllülük esası üzerine herkesin, her inananın omuzlarında bir görev olduğunu ifade ediyor. Bir de yani bu iş için seçilmiş, bu iş için atanmış insanların o atanmışlıkların yanı sıra bir adanmışlık ruhunun olması da çok önemli diye hep ifade ederdim.
Çok güzel. Yeri, atanmışlık değil sadece adanmışlık.
Adanmışlık. Evet. Atanmak evet eyvallah. Yani devletin verdiği bir kadrodur. O kadroyu siz hak edersiniz. Sınav girersiniz, kazanırsınız ve orada bu işin muvazzafı olursunuz. Ama bu onunla tamamlanacak bir iş değil. Madem ki din aşktır, öyleyse orada bir adanmışlık ruhu gerekiyor. Adanmışlık. Bu adanmışlığı da ben Kur'an'da iki şekilde görüyorum. Yani bir, bütün inananların adanmışlığını gösteren ayet var. Kur'an-ı Kerim'deki Tevbe suresinde. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ayet-i kerimesini ben bütün Müslümanların cennet mukabilinde canlarını ve mallarını Allah'a adamaları manasında. İştera kelimesi satmak demek, satın almak demek. Yani Allah Teala bizden canlarımızı ve mallarını cennet mukabilinde satın aldığını söylüyor. Yani bizim ona bunu adadığımızı evet. ifade ediyor. Bu kâfeten âme bütün inanan insanların taşıması gereken vasıf. Bir de din hizmetinde adanmışlıkla ilgili ayet var. Benim dikkatimi çeker o. O da İmran kızı Meryem'in doğmadan önce annesi tarafından mabede adanmasıdır. Ali İmran suresinde Halet-i imra'tu İmran'ı inni nezertu leke ma fi batni muharraran fetekabbel minni inneke ente semiul alim. Yani İmran'ın karısı Meryem'in annesi ona hamileyken diyor ki ya Rabbi ben karnımda bulunan evladımı sana adıyorum. Senin mabedine, senin hizmetine, sana kulluğa adıyorum diyerek yüksek seviyede bir adanmışlıkla kızını Allah'a adıyor. Ve hakikaten de Meryem doğduktan sonra Süleyman mabedinde özel bir mihrapta, özel bir odada mihrap, oda demek. Yani daha doğrusu mihrap daha önce de konuşmuş zannediyorum, harp alet demek.
Evet, demiş,
yani nefse karşı insanın kendini korumak üzere kullanacağı bir harp. Yani evet. Meryem'in de kendini koruması için böyle mihrapta yetiştirildiği ve ondan sonra da bu adanmışlığıyla Cenab-ı Hakk'ın onu işte İsa'yı doğurmak suretiyle taltif ettiğini görüyoruz.
Fetekabbaleha Rabbuha kabul etti diyor değil mi hocam?
Tabii Rabb'i
yani, o adanmışlığı kabul etti.
Kabul
hatta
etti.
Kadın gibi erkek kadın gibi değildir diye biraz böyle tereddüt de geçiriyorlar değil mi
evet, Meryem evet, olunca? Evet, yani onlar erkek olacak diye düşünüyorlar. Evet, evet. Kız olunca acaba mı falan diye ama o da hakikaten bunun hakkını veriyor ki Allah Teala sadece Meryem'in adını anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka bir hanımın adı anılmıyor. Evet. Ne Havva'nın adı geçiyor ne efendim diğer Salihat Nisvan'dan olarak hadislerden bildiğimiz işte şeyin Firavun'un karısı Asiye'nin veya başkasının. Yani işaretler var.
Evet.
Veya işte şeyin Şuayb'in kızı Safure'nin işaretler var. Zamirle
ama isim olarak
ama isim olarak özel bir sure indiriliyor.
Ya.
Ve iki veya üç surede yani Âl-i İmran'da bahsediliyor. Meryem suresinde, Tahrim suresinde yani onun namusunu koruyan bir hanımefendi olduğuna atıfta bulunuyor. Niye? İşte o adanmışlık evet. ruhu. Yani onun için bence din hizmetinde adanmışlık bu imani adanmışlıktan biraz daha fazla olmalı. O yüzden ben bu tür adanmışlık ruhuna sahip insanlar olmayı çok önemsiyorum ve olanları çok takdir ediyorum. Hepimiz olmalı, herkes olmalı ama herkes olamayabilir. Yani bu bir hak vergisidir, bir kabiliyettir, istidattır ama böyle olanları da takdir etmek lazım.
Hocam sanki hani böyle bir adanmışlık olunca atanmış sadece atanmışa göre sözü de tesirli oluyor.
Kesinlikle.
Hali de tesirli oluyor. Nitekim şimdi Hoca Efendi biraz da sosyal medyada hakikaten güzel tweetler de atıyor. Bakıyorsunuz yani binlerce, on binlerce beğeni almış.
Elhamdülillah.
Ortaya koyduğu bir çizgi var. O çizgi portre çok takdir var. Ediliyor. Evet. Üslup gayet beğeniyor. Fakat ilginç bir şekilde bunun hani yani nereden hoca sen ya hocalığını yap niye bunlara karışıyorsun şeklinde bir efendim itiraz da gelişiyor. Ben burada şunu sormak istiyorum hocam size. Yani sizler İstanbul Müftülüğü de yaptınız.
Evet.
Dolayısıyla Diyanet'teki o Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı vazifenizden sonra böyle en yüksek bu tür bir temsil makamını bulmuş olmanız itibariyle bir din adanmışının, gönüllüsünün hocam.
Evet.
Hakikaten bu manada sözü nereye kadar
şimdi gitmeli? Ben şunu önemsiyorum. Yani din gönüllüsü, din adamı, din adanmış insanı bir defa kendisini dinin hadimi görmeli. Yani dini anlatma, dini tanıtma ve dini temsil etme konusunda gerçekten bununla mücehhez olmaya özen göstermeli. Ve toplumun dertlerinden ve dertli insanlarından sorumlu olduğunu hissetmeli. Yani bir problem varsa, içtimai bir problem varsa, dini hayatla ilgili problem varsa, bence o din adamının, din gönüllüsünün, din adanmışının gündemine düşmeli. Bence bu arkadaşımız, bu kardeşimiz bunu yapıyor. Yani dine ait, dinin güzelliklerine ait şeyleri paylaşıyor ve bu duyguların yaygınlaşması konusunda bir kendince emek vermeye çalışıyor. Yani zaten akademisyen bir arkadaşımız. Yani eğer böyle bir derdi olmasa, böyle bir davası olmasa niye gitsin Ayasofya Camii'ne imam olmayı tercih etsin? Yani normal şartlarda baktığınızda Ayasofya imamlığı Diyanet'in kendi hiyerarşisi içerisinde yapılabilecek bir görev. Ama Ayasofya imamlığının tarihi süreçteki Ayasofya'ya yüklenen misyonun, Ayasofya'nın o işte cami olarak fonksiyon gördüğü 500 yılı aşkın bir süreden beri tesiri, bir de mabet olarak düşündüğü zaman daha eski zamanlardan beri ayrı bir yer var. Orada imam olan bir arkadaşın da hakikaten bu kimliği taşıdığında ve bunun hakkını verdiğinde toplumda ayrı bir yeri olacak ve oldu şu anda da hakikaten, evet. Baktığınızda insanlar onu severek yani sohbetlerine geliyor. Yani turisti geliyor,
onlarca tabii, farklı kültürden insanı geliyor.
Geliyor ve onların hepsine hitap edebilecek bir istidadı var, dil biliyor arkadaşımız. Ve sözünü nerede nasıl söyleyeceği konusunda da gerçekten şeyleri, seçimleri gayet iyi. Yani dini hassasiyetleri olan ve bunu da duyurmaya, anlatmaya çalışan bir arkadaşımız. Öyle çok kavganın içine girdiğini ben görmedim, bilmiyorum.
Yok hocam, onu özellikle sokmaya çalışıyorlar. Ha. Aslında söyledikleri, evet, tam da böyle o dini mübini İslam'ın nezih çerçevesinde gayet akıllı uslu, böyle yerinde sözler. Örneğin bir örnek verelim. Hı. Yani bir kadına şiddet mevzusunun konuşulduğu dönemde, ya şiddetin, yani kadın erkeği olmaz, şiddet şiddettir. Bunu böyle ayırdığınız takdirde efendim ortaya çok farklı bir algı çıkabilir tarzında bir, hakikaten bir
doğru
şey
söylüyor
attı,
ama
tweet attı.
Bu söze ben de katılıyorum. Evet. Yani kadına şiddet diye ayrı bir başlık altında şiddeti ayırdığınız zaman veya şiddeti öne çıkardığınız zaman şiddet şiddeti çağrıştırır. Yani siz hangi konuya vurgu yaparsanız onunla ilgili algı oluşturmuş olursunuz. Evet. Şiddete vurgu yaptığınız zaman şiddet vurgusu öne çıkar ve insanlar şiddet taraftarı olmaya başlar. Hiç farkında olmadan. Ben başkanlıktaki görevim sırasında da bu tür bir program yapılıyordu Diyanet'te. Avrupa Birliği fonundan desteklenen kadına şiddet konusuyla ilgili bizim Diyanet Camiası mensuplu hanımefendilere, Kur'an kuşucuları ve vaizelere seminerler veriliyordu. Ben de hizmetleri bana bağlıydı o zamanlar. Beni de konuşmacı olarak bir iki defa çağırdılar. Garibime gitti. Ben tabii Avrupa Birliği fonundan olduğumu da çok ilk defa fark etmemiştim. Yani ben daha çok yine o işte ceale beyneküm meveddeten ve rahme ayet-i kerimesindeki atıflardan, aile içindeki merhametten, şefkatten, sevgiden, muhabbetten bahsederek yani açılışlarda onu gündeme getirmeye başladım. Ama sonra bu şiddet hep orada konuşuyor olunca en son başkan bey dedim ya, başkanım yani bu şiddet konusunun konuşulması bana yiran geliyor. Yani şiddeti konuştuğumuz zaman biz şiddeti çağrıştırıyoruz. Evet. Yani biz ailede sevgiyi, muhabbeti, paylaşımı, merhameti, şefkati konuşalım. Bunu anlatalım. Bizim hocalarımız da bunu toplumda anlatsınlar. Bunu öne çıkarsınlar. Şiddeti tam karşınıza aldığı zaman bu şiddet doğurur dedim. Bunu söyledik arkadaşlara. Avrupa Birliği temsilcilerine söylemiş. Yok demişler. Biz sadece şiddet konusuna finansal destek sağlarız. Peki o zaman siz teşekkür ederiz, biz istemiyoruz dedik. Ve o zaman Avrupa Birliği'nin fonundan vazgeçtik ve almadık. Yani şeyim şuydu, düşüncem buydu. Yani şiddete vurgu yapan bir konuşma ister istemez ya karşı düşünceyi meydana getiriyor ya da çok farklı algılar meydana getiriyor. Elbette şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele hele kadına yapılan şiddete çok daha fazlasıyla karşıyız biz Müslüman olarak. Öyle olmamız gerekir. Çünkü kadın aciz. Yani kadının zayıflığını hesaba katarak bir erkeğin ona şiddet göstermesinin elbette ne insani ne İslami tarafı vardır. Ama bunu böyle çok bayraklaştırdığınız zaman başka şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu dengeyle götürmek ve erkekleri merhametle tamir etmek lazım. Yani sen erkek adamsın, güçlü adamsın. Ya yakışıyor mu sana bu şekilde şiddet göstermek? Sana yakışan şefkattir, merhamettir. Efendimizin uygulamalarından örnekler sunmaktır. Bu daha eğitici, bu daha kalıcı bir şey. Ama siz şiddeti anlatıyorsunuz. Hele şimdi son zamanlarda haberlerde, televizyonlarda da nasıl şiddet uygulandığını da gösteriyorlar. Haber değeri var diyerek. Bu tabii daha da adeta teşvik ediyor. Yani nasıl şiddet gösterilir? Onun da örneklerini sunmuş oluyorlar.
Zaten,
o, evet, o büyük bir facia yani. Kadına bunu şiddet, bence bu tür şeylere yayın yasağı getirmek lazım.
Evet, kadına şiddet, feminizm, toplumsal cinsiyet, oradan da LGBT'ye uzanan böyle çok ilginç bir çizgi var yani. Birbirini sanki özellikle
besleyen şeyler.
Ama orada dikkatli olmak lazım gerçekten.
Son zamanda medyada görmüşsünüzdür. Papalık bile artık isyan etmiş. Yani o LGBT'ye uzanan çizgideki işte
eşcinsellikleri Tanrı onaylamıyor demiş.
Kutsayamayız demiş.
Kutsayamayız demiş.
Yani onun insani bir şey olmadığını, fıtrata uygun olmadığını, yani zorla da olsa, biraz zorlanarak da olsa, daha öyle söyleyeyim, ifade etmiş. Doğrusu bu yani. Evet. Yani bunları konuşmak, bunları meşruiyet kazandırarak tergip etmek gerçekten toplumların temeline dinamit dökmek demektir.
Evet. Hocam şeyden tekrar konumuza geri dönecek olursak, bir din adanmışı ya da gönüllüsü.
Evet.
Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Dini öncelemeli hep ve dinin hadimi olduğunu hep bilmeli.
O kadar.
Söylemlerinde de bunu ifade etmeli. Fakat bunun hani zülfiyare dokunan tarafı olursa diye, ya bu siyasetin işidir, sen niye buna karışıyorsun diyenler oluyor mesela. Buna nasıl tepki vermek gerekiyor?
Şimdi şöyle, yani siyasete dokunan tarafı da olabilir ama biz onun siyaset tarafını, yani din adamı onun siyaset tarafını söylememeli. Yani din adamı Kur'an, kitap, İslam'ı uygulama nedir onu söyleyecek. Ha, bunun o zaman siyasete değen tarafı da varsa yapacak bir şey yok yani. Ama bir siyasi tercih gibi değil de bir dini ve manevi tercih olarak, evet, din görevlisi bunu söylemeli, söyleyebilmeli. Söylediğinde de kınanmamalı bence. Yani o yaptı, görevini gereğini yapıyor. Efendim, kimseye çalışmak için yapmıyor. Allah'ın dediğini söylemeye çalışıyor. İnsanları İslami ve ahlaki açıdan uyarmaya çalışıyor demektir. Bunun ötesinde bir siyasi kararı söylüyorsa eyvallah, o zaman onu istemeyiz. O da uygun da olmaz. Ben onu böyle bir şey yaptığında bilmiyorum. Görmedim yani şeyin.
Hatta bazen cübbesini çıkarsın, siyaset yapsın falan diye böyle.
Efendim işte onun etkileyici sözlerinden biraz kıskançlık söylemiş olabilir bunlar yani.
Evet. Yani çünkü baktığınız zaman hocam gerçekten bir sağduyu ve çok hüsnü kabul görüyor.
Evet.
Gerçekten insanlar ya beklediğimiz bir imam profili diyorlar.
Evet.
Yani hem böyle titriyle hem müktesebatıyla.
Ya şimdi herkes bulunduğu yeri doldurmalı. Bence bu arkadaşımız şu anda bulunduğu yeri dolduruyor ve yapması gerekeni yapıyor. Önüne geçilmesi veya engellenmesi yazık olur bence. Yani bu arkadaşın, ha o da şeylerini dengeleyebilir. Yani varsa eğer bir yanlışı, ben şu anda bilmediğim için bir şey söylemek istemiyorum. Yani varsa, yani siyasete doğrudan dahleden tarafı ayrı mesele. Ama siyasete dahleden tarafı yok da o dinin naslarını, dinin hükümlerini söylüyor da buna rağmen bu tepki alıyorsa, siyasetçiler de kendisine baksınlar biraz yani. O bizim işimizi, o hoca efendi işini yapıyor. Biz kendimize bakalım demeliler onlar da yani.
Evet, güzel hocam. O noktada siz de güzel arayı buldunuz yani.
Yani.
Siyasetçi de kendi işini yapsın.
Tabii.
Hocanın beyanatına niye takılıyor yani?
Niye takılıyor? Desin ki o hoca efendi o kendi dini açıdan söylüyor. Ben siyasetçiyim, ben siyasi açıdan söylüyorum diyebilir. Yani siyasetle dinin aynı noktada buluştuğu zamanlar olur. Aynı konuda her ikisinde görüşü vardır. Her ikisinin söylemi vardır. Bu normal bir şey. Ama denir ki o zaman bu dinin bu konudaki görüşüdür. Bu da siyasetçinin görüşüdür. Bitti.
Evet. Evet.
Yani çatışmaya gerek yok. İlla çatışmaya zemin arıyorlarsa başka bir şey ama.
Evet, tabii öyle bir tarafta var hocam. Bu işlerden beslenen bir şey var, medya var.
Evet.
Özellikle bu kızıştırmalardan, işte kendisine
benzin dökmekten
hoşlanan bir
şimdi
grup var.
Şimdi tabii bu sosyal medya olgusunda bu çok çabuk alevleniyor. Ve oradan dediğiniz gibi beslenen, o toz dumanı seven insanlar var. Ama hadi bakalım biraz daha kapışın şöyle falan diye.
Hocam İrfan Gündem'de hakikaten bir gün bunu da konuşalım. Bu sosyal medyadaki.
Evet.
Bu tam da buyurduğunuz gibi o benzin dökmekten hoşlanan ve işte alevlenmesi, dolayısıyla reyting, dolayısıyla efendim bir insanların böyle gözlerini çakmak çakmak bakarak konuşmaları. Halbuki burada ne din öğrenilir, ne efendim hikmet ifade edilir.
Zaten
hocam,
benim görebildiğim, yani şu yaşa kadar televizyonda, medyada görebildiğim bu tür tartışmalı ortamlardan ne bir hikmet çıkıyor, ne insanlara bir nasihat çıkıyor. Sadece toz duman, reyting çıkıyor sadece. Yani medya unsurları, medya sahipleri, patronları veya neyse bu işle ilgilenenler reytinge bakıyorlar. Ha, bu reytingli bir iş. Dolayısıyla bunları burada konuşturalım, vuruşturalım diyorlar. Ama kaybeden biz oluyoruz. Yani Müslümanlar oluyor. Çünkü burada Müslümanların genel manada inançları, ahlaki değerleri, saygınlıkları bazen durumlarına göre zarar görüyor. Onun için bence yani Müslümanların bu tür yani kavga ortamlarında sosyal medyanın veya medyanın aracı olmamaya, doğruyu söyleyip çekilmek, ondan sonra kenarda beklemek lazım.
Evet, yani orada bir hakikaten Hani şimdi şöyle bir şey oluyor hocam. Tweet ne kadar beğeni aldı? İşte ben bunun altına ne tür yorumlar yapıldı?
Ona bakıyor da
bunlar
insanlar.
Hep böyle bir
ister istemez insanı yönlendiriyor. Bu sefer doğruyu söylemek yerine ya rating alacak veya işte like alacak şeyler atmak gibi bir şeye ihtiyaç hissediyor insan. Bu sefer doğru söylemek zorlaşıyor.
Hocam biz inşallah Erkam TV'mizde, i̇nşallah. İrfan gündemimizde hep böyle usuletle, suhuletle güzel güzel gündemimizi, irfanı, dinimizi konuşalım. Yani bizim çünkü reyting alma derdimiz de yok.
Evet,
sağ olsun.
Eyvallah.
Radyomuzdan, televizyonumuzdan.
Zaten kuruluş amacı bu. Yani bu şeyin, radyonun, televizyonun kuruluş amacı bu. Yani doğruların söylenmesi, dini hayata dair, sosyal hayata dair doğruların konuşulup tartışılması, insanlara anlatılması ve öğretilmesi. Ama işte süreç öyle olmadı dünyada. Süreç maalesef bunu bir ticari emtia haline getirdi bu güçleri ve o da bu sefer başka şekilde evrildi. Ama böyle kalmasından memnunuz biz.
Hocam biz inşallah bunu bir ayrı bir programda tekrar konuşalım.
İnşallah efendim.
Efendim Hasan Kamil Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İrfan gündeminde bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.